Ayrım 13 Uzun Yol Bernard Muattesi'ye sayfa 118 13. Kısım Evvel Zaman İçinde. Kendimi biraz bitkin hissediyorum bugün. Çok da değil, sükunet iyidir, gökyüzü kapalı. Ne olursa olsun Noel gecemi benden alamazlar. Rüzgar belli belirsiz yeniden çıktı. Yine foklar. Merhaba, merhaba. Joshua güney rotasında 4 notla çarşaf gibi denizde kayarak gidiyor. 100 mil güneydoğudaki Stewart adasının uzağından dolaşmayı hedefliyor. Yeni Zelanda'nın en uç güneybatı noktası 40 mil doğuda. Havanın kapalı olmasına rağmen öğlen yaptığım ölçümler mevkiini tam olarak haritaya tespit etti. Sonra rüzgar düştü. Biraz sonra gecenin başlangıcından beri bu sefer batıdan çok mutedil olarak tazeledi. Tekne dümdüz denizde hiç baş kıç yapmadığı için bodoslamanın yardığı suyun sesi bir teviye fru fru diye çıkıyor. Uyuyorum, uyanıp nöbet tutuyorum, tekrar uyuyorum. Geceyi dinlemek için yeniden güverteye çıkıyorum. Bütün gece denizde gecenin sakinliğinde bodoslamanın yardığı suyun biteviye fru fru sesini duyacağım. Ertesi günün mevki noktasında 100 mil kayıtlı. Yeni Zelanda'nın güneyindeki Stewart Adası şimdi 32 mil Yıldız Poyraz istikametinde. Tehlikeli South Trap Resifi en fazla 44 mil, tam doğuda. Ondan sonra önümüz temiz. Horn'a kadar sadece deniz ve rüzgarla Pasifik bana kalacak. Ama şimdilik Horn falan düşündüğüm yok. Yağmur çiselerken kıyılarından çok uzaktaki resifleriyle Stewart Adası ve South Trap sualtı kayalıkları var. Arada sırada güneş bulutların arasından yüzünü gösterir gibi yapıyor. Öğlen başarılı bir mevki koyabildim. Dün gece hava kuruydu, güverteye hiç çiğ yağmadı. Bulutlar stratus veya içinde kalleşçe şeyler saklamayan aynı aileden bulutlardı. Sadece biraz görüş mesafesini kısaltıyorlar, o kadar. Bulutların tepesi inceldi. Bir de ne göreyim? İskele ufukta mavim trak memecikler şekliyle Stewart Adası tam doğru yerinde ortaya çıktı. Pasifik'in bu kadar yakında olması içimi bir hoş etti. Rüzgar 1 ile 2 kuvvete kadar düştü. Medcezir akıntıları beni Stewart Adası'nın 20 mil açığındaki South Trap sualtı kayalıklarını atabilir korkusuyla açık geçmek için güneydoğu istikametine devam ediyorum. Adaya hayranlıkla uzun uzun bakıyorum. Pasifik'ten önceki son kerteriz bu. Sonra yağmurla görünmez oluyor. Derken 1-2 dakikalığına tekrar görünüp Stratus'un arkasına saklanıyor. Hemen kerteriz pusulası. Bir anda açlıktan ölüyorum. Karaya yaklaştığımda hep böyle olur. Düdüklü tencereye börttürmek üzere 4 tane soğanla bir parça yağlı jambonu attım. Üstüne bir bardak pirinçle bir baş sarımsağı ilave edip düdüklüyü kapattım. Rüzgar 4 kuvvetle lodosa dirise etti. Barometre 761 milimetre civa sütununda sabit. Hız hemen hemen 7 not. Şafak vaktinden beri Velena yelkeni basılı, üstüne bir de 8 metrekarelik ilave bir trinket de var. 18 metrekarelik ilave fayda. Deh, Joshua, yürü! South Trap'i gece olmadan dümen suyunda bırakmaya çalış. Hız 7.2 not. Bodoslama zevkten mırıldanıyor. Florence Erbulo usulü risottonun enfes kokusu baş tarafta trinket ıstralyasına kadar geliyor. Yemeği yakmadan ocağı söndürmek gerekiyor. Kara uzak değilken böyle bir rüzgar ne devlet, yaşasın hayat. Rüzgar batıdan 5 kuvvete yükselirken hava açılıyor. Gerçek güzel hava geri geldi. Joshua 7.7 notla koşturuyor. Kahve, sigara bakmak için yukarı çıkıyorum. Bir sigara daha sarmak ve Karina boyunca akıp giden suyun sesini dinleyerek hayal kurmak için tekrar aşağı iniyorum. Dinlemek için yukarı, başa, kıça, her yere gidip geliyorum. Trim edilmiş iskotayı yeniden trim ediyorum. Biraz önce iyice gerilmiş trinketin mandarını daha da geriyorum. Biraz daha germek gerekiyor, öyle işte. Aşağıda düdüklü tencere soğuyor. Boş ver, şimdi onunla uğraşacak vaktim yok. Joshua South Trap'in, güney tuzağı demek oluyor, boylamını bir geçsin, o zaman tamam, Pruva'da binlerce mil temiz deniz olsun, yatıp uyuyabilirim. ama South Trap hala 23 mil kuzeydoğuda. Yine de biraz yemek yedim. Harita masasının önüne bağdaş kurup, kah kahve ya da sigara içerek, kah haritaya göz atarak ya da kafamı dışarı çıkarıp, öne veya paraketeye bakarak hayaller kuruyorum. Sinirli miyim? Hayır. Ben sadece Joshua'yı Pasifik'e açılan yolunun üstündeki son kayalıklardan bir an önce en kısa ve emin yoldan kurtarmak için elimden geleni yapıyorum. Hava çok kısa bir sürede bir uçtan diğer uca yeniden kapandı. Deniz sakin ya da çok az dalgalı ama rüzgar iyi yükleniyor. Deniz geçen iki günlük büyük durgunluktan sonra kabarmaya vakit bulamadı. Tuhaftır ki bu kadar yüksek enlemde, yaklaşık 48 derece güney, güneybatı veya batıdan gelmesi gereken çok uzun ve çok yüksek kaba dalgalar bugün burada yok. Adeta mistral başlamadan evvelki Akdeniz, şu farktaki burada hava kapalı. Aşina ıslık sesleri duyuyorum. Yunuslar geldiğinde hep yaptığım gibi dışarı çıktım. Fakat bu seferki kadar çoğunu gördüğümü hiç hatırlamıyorum. Bıçak gibi sırt yüzgeçleriyle oraya buraya doğru denizi yararak sıçrattıkları sudan etraf bembeyaz. 100 taneden az değiller. Biraz filmi almak isterdim ama hava çok kapalı olduğundan elimde zaten az kalan filmleri de harcamaktan çekindim. Bir saat önce olsaydı her taraftaki aydınlıkla seyahatimin en güzel görüntülerini vermiş olurlardı. Sürünün önünde yan yana sıkı düzende sıralanmış 25 yunus teknenin kıçından provasına sancak tarafından 3 nefeste geçiyor. Ve hepsi birden tek bir nefes alarak keskin sırt yüzgeçleriyle suyu keserek 90 derece sağa dönüş yapıyorlar. Belki 10 kezden fazla aynı şeyi yaptılar. Güneş de çıksa bu zevkten, bu hayat dolu olaydan kendimi alıp aşağıya giderek bolyumu almaya uğraşmazdım. Bu kadar mükemmel düzenlenmiş bir bale gösterisini şimdiye kadar hiç izlememiştim. Hem de hep sağ tarafa 90 derece fırlayıp 30 metre kadar denizi beyazlatarak gidiyorlar. Tek bir katı komuta uyuyorlar, bu kesin. Yalnız hep aynı 20-25 yunus grubu mu bunu yapan? O kadar kalabalıklar ki birbirinden ayırt edemiyorum. Sinirli bir halleri var, anlamıyorum. Diğerlerinin de sinirli halleri var. Her zamanki gibi teknenin provasında oynaşacaklarına zigzaklar çizerek yüzüyor, kuyruklarıyla sık sık suyu döverek havaya sıçratıyorlar. Bütün deniz ıslıklarıyla çınlıyor. Yumuşak hareketlerle sert dönerek arkadan öne tekrar bir geçiş. Ne yapıyor bugün bunlar? Hiç böyle şey görmedim. Neden sinirliler? Çünkü sinirliler, buna eminim ve buna da hiç rastlamadım. Bir şeyler beni çekiyor, bir şeyler dürtüklüyor, pusulaya bakıyorum. Joshua pupadan rüzgarla 7 not süratle Stratus'ların arkasında saklı Stewart adasına doğru koşturuyor. Batı rüzgarı gayet iyi oturmuşken ben hiç farkında olmadan güneye dirise etmiş, rota değişikliği dalgasız denizde Joshua'nın ne direneceği ne de başkıç yapacağı bir dalga olmadığı için hiç fark edilmedi. Genelde Joshua hava kapalı da olsa pusulaya bakmaya gerek kalmadan rota değişikliğinde beni uyarır ama bu durumda uyaramazdı. Velena yelkenini mayne ediyorum. Arkadan ıskotaların boşunu alıp rüzgar dümenini orsa seyrine göre ayarladım. Stewart adasını çevreleyen sualtı kayalarından mutlaka en az 15 mil açıktayız. Ama ne zamandan beri Joshua Stratus'ların arkasına saklı kıyılara koşturuyor. Acaba Yunusların 90 derecelik sağa dönüşlü geçişlerinden önce mi? Yoksa ilk gösterilerinden önceki ilk gelişlerinden de mi önce? Orsa seyrettiğimiz için serpinti geliyor. Ayrıca yağmur da çiselediğinden aşağı inip yağmurluğumu üstüme geçirdim. Rüzgar biraz düştü ama yağmura rağmen tam değil. Ellerimi kurulayıp bir sigara sardım kuru kabinde. Islıkları hala duyulan yunusları düşünüyorum. Islıklarındaki şiddet değişikliğini duymaya çalışıyorum. Bir değişiklik olduğundan emin değilim. Olsaydı olağanüstü bir şey olurdu. Fakat kulaklarım yeteri kadar hassas değil. İşitme hafızam beni yanıltabilir. Kör olsaydım mutlaka yanıtlayabilirdim. Körler bütün sesleri tam olarak hatırlayabiliyorlar. Bilmiyorum. Aldanmak o kadar kolay ki. O zaman her bir şeye inanılabiliyor. Sonra da olmadık şeyler anlatılabiliyor. Sigaramdan sadece birkaç nefes çektikten sonra güverteye çıktım. Deminki gibi yine kalabalıklar. Ama şimdi önde yelpaze halinde Joshua ile oynuyorlardı. Yunuslarda görmeye alışık olduğum gibi neşeli ve yumuşak hareketlerle yanlara saçılıyorlardı. İşte orada inanılmayacak bir şeye şahit olacaktım. Siyah beyaz kocaman bir yunus 3-4 metreye zarif bir perendeyle fırlayıp iki komple takla attı. Sonra da kuyruğu ileride karın üstü düştü. 3 defa üst üste taklalarını tekrarlarken zevk çığlıkları atıyordu. Sanki bana ve öteki yunuslara adam sağ tarafa git dediğimizi anladı. Anladın sen, anladın sen. Via böyle, prova neta diye bağırıyordu. Üstümde yağmurlu, kafamda kapüşon, elimde eldivenler, rüzgar üstünde ayakta duruyor, tek elimle ana direğin çarmıhlarından birine tutunuyorum. Bütün yunuslar, onlar da şimdi rüzgar üstü tarafta yüzüyorlardı. Bu beni biraz şaşırttı. Arada bir yan dönüyorlar, sol gözleri net biçimde görünüyor, zannedersem bana bakıyorlar. Kırmızı karina üstündeki beyaz yelkenlerden ayırt edilebilen sarı yağmurluğumla beni görebiliyor, eminim. Yunuslarım Joshua'nın etrafında 2 saatten fazladır yüzüyorlar. Şimdiye kadar rastladığım yunuslar yollarına devam etmeden önce en fazla 15 dakika kadar oynarlardı. Bunlar 2 saatten fazladır benimle birlikteler. Hep beraber gittiklerinde içlerinden 2 tanesi şafak vaktine kadar toplam 5 saat benimle kaldı. Biraz sıkılmış gibi biri sağa biri sola yüzdüler. 3 saat boyunca her biri kendi bordasında hızlarını Joshua'nınkiyle ayarlayarak tekneden 2-3 metre ötede hiç oynaşmadan böylece yüzdüler. Hiç böylesini görmemiştim. Yunuslar tarafından hiç bu kadar uzun müddet refakat edilmemiştim. Eminim ki Joshua tamamen tehlikesiz sulara çıkıncaya kadar benimle kalmak üzere emir almışlardı. Hep onlara bakmıyordum çünkü yeni bir okyanusa açılmak için bütün gücü ortaya koymanın verdiği ama o sırada hissedilmeyen bu büyük gerginlikten bütün gün bitkin düşmüştüm. Biraz uzanmak için aşağıya indim, tekrar yukarı çıktım, paraketeyi okudum. 2 yunusum da oradalar, aynı yerde. Aşağı inerek kat edilen mesafeyi haritaya işleyip bir müddet için tekrar yattım. Güverteye çıkarak uzakları görebilmek için 10. kez direğe tırmandığımda yunuslarım alacakaranlıkta birer peri gibi hala oradaydılar. Ben de bir müddet için tekrar gidip uzandım. Ben de ilk defa böyle bir huzur hali oluyor. Zira bir iman gibi bu huzur bir inanç haline geldi. Anlatılamaz bir şey. Ama içinde ne kaygı, ne kibir, ne de şaşkınlık barındıran bu mutlak inancı tamamen doğal buluyorum ve bir gün açıklayabileceğimi biliyorum. Bütün deniz şimdiye kadar bilmediğim bir oktavdan şarkı söylüyor. Bu da bende hem sorunun kendisini hem de cevabını teşkil ediyor. Buna rağmen bir ara yunuslarımın ne diyeceğini görmek için resiflerin üstüne doğru kırmaya yeltendim. Bir şeyler beni alakoydu. Küçüklüğümde annem peri masalları anlatırdı. Günlerden bir gün fakir bir balıkçı, ebem kuşağı renginde kocaman bir balık tutmuş. Balık ona canını bağışlaması için yalvarmış. Balıkçı da hayatını bağışlamış. Onun üstüne büyülü balık her ihtiyacı olduğunda bir dilek tutmasını söylemiş. Balıkçı da mümkünse her yağmur yağdığında akan damının akmamasını ve sofrasında daha az kıtlık olmasını istemiş. Kulübesine döndüğünde çatısının yenilendiğini, sofrasını kurulu çorba kasesini, üstünde krutonlarıyla mercimek çorbası dolu bulmuş. Zavallı balıkçı damı akmayan kulübesinde üstünde krutonlar yüzen sıcacık çorbasını içerken hiç bu kadar mutlu olmamışmış. Üstüne üstlük de kupkuru bir şilte ve nah işte bu kadar kalın, yepyeni bir yorganla birlikte yatağını yapılı bulmuş. Ama balıkçı daha sonra başka şeyler de istemiş. Daha da başka şeyler, hep başka yeni şeyler. Ne kadar yeni şeyi olursa o kadar daha çok ister olmuş. Buna rağmen bir sürü hizmetkarı, avlusunda bir dolu arabasıyla bir saray olduğunda bile damı akmayan kulübesinde içtiği krutonlu sıcak mercimek çorbasından sonra kuru şiltesinde yattığı günlerindeki kadar mutlu olamamış. Bu sefer de kral olmak istemiş. İşte o zaman büyülü balık çok kızmış ve dostluğunu bozarak tavanı akan, kasesi boş, şiltesi ıslak eski kulübesini ona geri vermiş. Beynimde ve kalbimde sanki taşacakmış gibi harika şeyler dolaşıyor. Iskotaları boşlayarak birkaç dakikalığına rüzgarı kolayından alıp yunuslarımın ne yapacağını görmek için sualtı resiflerine doğru yol vermek çok kolay. Kolay olmasına kolay da deniz hala dostça ıslıklarıyla çınlıyorken onların şimdiye kadar bana verdiklerini bozmaya kıyamadım. Haklı da olduğumu hissediyorum. Zira peri masallarını hafife almaya gelmez. Şimdiye kadar bana birçok şeyi anlamayı ve saygı duymayı öğrettiler. Kipling'in masalları sayesinde dev yengeç Paul Amla'nın evvel zaman içinde Medcezir'i nasıl icat ettiğini, neden bugünün yengeçlerinin kıskaçlarının olduğunu, küçük kızın altın makası sayesinde, filin hortumunun her şeyi sora sora nasıl uzadığını, leoparın beneklerinin nasıl oluştuğunu ve benim hornu belki yunuslarım sayesinde geçebileceğimi öğrendim. Bütün bunlar bana her şeyin çok basit olduğu evvel zaman içinde buldurmaya yardım etti. Son bulduğum beni resiflerden uzaklaştığımı gösteren mevki haritaya işledikten sonra hemen güverteye çıktım. İki yunusum da artık yoklardı. Gece oldu, hava açıldı, rüzgar batıya dirise etti. Ay ilk dördünde mizana yelkeninin üstüne asılı gibi dümen suyundaki denizi aydınlatıyor. Resif atlatıldı, yunuslarım uzaklaştı. Horn'a kadar yolumuz neta. Sağdan neta, soldan neta, her taraf neta. 13. ayrımın sonu. Sayfa 124.